Ayrım 17.
Aklından helva almak geçmeyenler bile dükkana uğrarlardı böyle günlerde. Yaman ne olduğunu, yalnız mı kaldığını sorarlardı helvacıya. Helvacı ince kısık sesiyle gitti derdi kısaca. Daha alaycıları sana biri lazım diye ileri giderlerdi takılmalarında. Helvacı biraz da canının sıkıntısını açığa vuran bir yüzle bakalım buluruz elbet birini der, bu sözlerdeki alayı anlamamış görünürdü. Bir hafta geçmeden yeni bir yamak bulurdu da. Bir sabah ile gider, akşama kasabaya yeni yamağı ile birlikte dönerdi. Ertesi gün caddeden geçenler açık mavi çerçeveli camlığın ardında gene güçlü kuvvetli, gene hiç tanımadıkları yabancı bir delikanlının elinde bıçakla tezgahın üstünde helva kestiğini, dükkanının içinde dolanan helvacının yüzünün güldüğünü görürlerdi. Nereden bulurdu helvacı bu sağlam delikanlıları? Bir gün ile gidip gelmekle nasıl çözümlerdi bu işi? Helvacının cinsel sapıklığı 3-5 gün daha söz konusu olurdu bu soruların uyandırdığı merakla. Bir konu üstünde bilmekten çok bilir görünmeyi seven, her soruna imgelemelerinin yarattığı düşler, yalanlarla karşılık bulmaktan hoşlanan kasabalılar, cinsel sapıkların ilde örgütleri olduğunu öne sürerlerdi. İlde kendilerine diledikleri gibi adam bulan, adam seçen başvurdukları bir yer vardı mutlaka. Kimi ilde bir hamamın, kimi bir kahvenin adı üstünde dururdu bu konuda. Yeni yamağa gözler alışınca helvacının cinsel sapıklığı üstüne açılan konuşmalar yavaş yavaş kapanır, yamak kasabadan ayrılıncaya kadar unutulmuş gibi küllenirdi. Kasabalıların merakla değiştikleri bir başka konu da helvacının karısının kızlarının durumuydu. Yetiştiği İstanbul'un inceliğini taşıyan yürüyüşü, hareketlerinin özgür havası, saçlarının kızıla çalan rengiyle kendine değişik güzellikte görülen o boylu poslu, göğüslü kalçalı kadın nasıl olmuştu düşmüştü böyle bir erkeklik fukarasına? Cinsel yaşayışını nasıl sürdürüyordu bu helvacıyla? Anaya çeken, analarının renklerini, boynu posunu alan kızlar yetişmiştiler artık. İkisi birbirinden güzel, birbirinden canlıydılar. Geçtikleri yerde bir hayranlık, bir sevinç çizgisi kalırdı sanki arkalarında. Salt anaya çekmekle bile olsa, helvacı gibi birinden böyle sağlam tohumlu, böylesine dişi kızlar yetişmesi şaşırtıyordu kasabalıları. Kadın kocasının kusurunu öğrendiği ilk geceden sonra uzun bir süre utanç duydu evliliğinden. Üstüne çevrilen bakışlarda hep kocasının kusurunu soran bir anlam var sandı. Kendine ne kadar tutmak istese birisiyle konuşurken kocasının kusurunu ansayarak utançla kızarırdı. Utanç karşı koyma tutumudur bir duruma. Yabancı ya da değişik, istenilmeyen, hazırlıksız karşılaşılan bir duruma bir çeşit başkaldırmadır. Biraz korku ile kararsızlıkla karışık bir duygudur. O durum sürer giderse ilk etkileri yavaş yavaş şiddetini yitirir, alıştırır, duygusuzlaştırır ilkten utandırdığı kimseyi. Evliliğini sürdürmek zorunda kalan kadın sonra kocasının kusurunu bir hastalık, hatta bir çeşit sakatlık olarak kabullendi. Bir kör bir topalla evlenseydi ne duyacaksa onu duyuyordu bu evlilikten. Sakattı, erkek değildi kocası. Yaşayışı kocasına yabancı, kocasından ayrı bir akış kazandı yıldan yıla. Yanında çalıştırdığı ustaların, yamakların koynundan çıkarak yatağına giren bir erkek, ilk uyandırdığı tiksintiyi bir daha silemezdi onun yaratılışında bir kadından. Onun kadınlık duygularını uyandıramaz, onu kollarına alamazdı. Gençti, kocasının kusurunu bilen bütün kasabalıların ne türlü davranırsa davransın, haklı olacağını önceden kabul ettikleri bir dişiydi o. Komşularının, karşılaştıklarının her tutumundan açıkça okunuyordu bu hoşgörülülük. Kasabalılar da zamanla erkekten ayrı görüyor, huyuna alışmış görünüyordu adamın. Helvacı cinsel sapıklığını kasabalılardan ayrı tutuyor, yamaklarıyla arasında her ne geçiyorsa biraz sır, biraz söylenti olarak kalıyordu çevrelerinde. Kasabaya yerleştiklerinde ilk yıllar yaz aylarını iki kızıyla İstanbul'da babasının evinde geçirirdi kadın. Kasabalılar gene o düş güçleriyle İstanbul'da bir subayla seviştiğini yakıştırırlardı kadına. Kasabaya yerleştiklerinin 5. yılı İstanbul'daki baba öldü. Baba evi dağıldı. Artık 3-4 yılda bir dayılarından, teyzelerinden birine bir ayı aşmayan bir konukluğa götürebiliyordu çocuklarını. İstanbul'a gidişlerinin seyrekleştiği yıllarda bitişiklerindeki evi kiralayan bekar bir savcı ile seviştiği yayıldı kasabada. Savcı 4 yıl sonra başka bir yere atanınca bekar bir öğretmen kiraladı bitişik evi. Daha sonra bekar bir hükümet doktoru. Kadın kiminle ne yaptıysa yaptı. Kocasının sapıklığını evine bulaştırmadan, çevresine sır vermeden sürdürdü yaşayışını. 15 yılı doldurdu kasabaya yerleşmeleri. Gençliğini, güzelliğini koruyan kadın 40'ına yaklaşıyordu. Büyük kızı 18'ini aştı, küçük 16'sını sürüyordu. Bitişikteki eve 3 çocuklu mal müdürü yerleşti. İlkokuldan sonra okutamadıkları büyük kız koca bekliyordu evde. Kızı o yıl bir kunduracı istedi. Evlendirdiler. Her bakımdan talihsiz bir evlilikti kızın gittiği kapı. Birlikte oturduğu kaynanasının babasının kusurunu, annesinin oynaşmadığı adam kalmadığını, evliliklerinin daha ikinci gününden yüzüne vurması bir yana kunduracı uygunsuz cinsel isteklerde bulunuyordu kızdan. Kız dayanamadı, 3 ay sonra baba evine döndü, kunduracıdan boşandı. Küçük kız bayılıyordu okumaya. Komşu çocuklarından, arkadaşlarından aldığı romanları bir gecede okuyup bitirirdi öteden beri. 2 yıldır ilçede yeni açılan akşam kız sanat okuluna gidiyordu şimdi. Okulu bir kurtuluş yolu olarak görüyordu kendisi için. Terzi olacak, gidecekti kasabadan. Gücü yeterse annesini, ablasını da alacaktı yanına. Babasının yanında çalışan yamakları görmek istemiyordu ana caddeden geçerken. Vehbi böyle bir sırada göründü kasabada. Vehbi'den önceki yamak bir sabah ortadan kayboldu. Kasabalılar kanıksadıkları konunun üstünde eskisi kadar merakla durmadılar. Helvacı sanki bir hastalığı, gövdesinin görünmez bir yerinde bir ağrısı varmış gibi yüzü gülmeden 10 gün yalnız çalıştı dükkanında. Sonra bir gün ile gitti. Ertesi sabah dükkanın önünden geçenler Vehbi'yi gördüler tezgahın başında. Vehbi'nin görünüşü daha önce gelip geçen yamaklardan şaşırtıcı oldu kasabalılar için. Kadın erkek dükkanın önünden her geçen açık ya da kaçamak bakmak gereğini duyuyordu Vehbi'ye. 21-22 yaşlarında çok yakışıklı bir çocuktu. Kaplanlarda, boğalarda görülen bir güç fışkırıyordu yapısından. Koyu yeşil gözlerinin şaşılacak bir ışıltısı vardı. Gözlerine bakanların bakışları yılanın önünde serçe gibi tutulup kalıyordu kısa bir süre. Yakışıklılığı, gözlerinin ışıltısı, yapısından taşan güç birleşiyor, sanki durduğu yerde herkesin ilgisini üstüne çeviren çekici bir kuvvet kazandırıyordu Vehbi'ye. Gelişinin üstünden 3 gün geçmeden bütün kasabalılar Vehbi'nin dükkandaki varlığının aralarında yaşadığının farkındaydılar. Helvacı yamak kendisiymiş gibi dönüp duruyordu dükkanın içinde. Bilinen saatlerde dükkanın kapısında o tersine dönük sandalye görülüyordu. Evden yıkanmış helva tepsilerini getirdikleri yapım yerinin kapısı içeriden sürgülenmiş oluyordu. Kadın Vehbi ile işe başladığından bir hafta sonra karşı karşıya kaldı. Vehbi avluyu geçmiş evin kapısına çalmıştı. Yıkanmış tepsileri istiyordu. Az konuşuyor, bakışlarını ayıramıyordu üstünden. Kadın onun göğüslerine, kalçalarına dikilen bakışları önünde nedense çıplakmış sandı kendini. Kapıyı kapamak istedi, kapatamadı. Git ben gönderirim demek istedi, diyemedi. Göz göze gelmemeye çalıştı. Vehbi'nin gözlerinden kaçıramadı gözlerini. Elinde olmadan kızardı. Vehbi tepsileri aldı, dükkana döndü. Kadın ev kapısını kapattı. Üstündeki etkisini kapısının dışında bırakamadı Vehbi'nin. Evin içinde nereye gitse Vehbi'nin de önü ardı sıra kendisiyle birlikte gidiyor, geliyor, dalaşıyor sandı. Evin içinde Vehbi beraberdi onunla. Konuşmuyor, gözlerine bakıyor, istiyorum diyordu açık açık bakışlarıyla. Kadın ne oluyor bana diye gözlerini sıkı sıkı yumdu. Derin soluklar aldı. Sinek kovar gibi Vehbi'yi görür sandığı her yerde elini boşluğa salladı. Bir türlü yamağın görüntüsünden kurtulamadı. Alçalamazdı bu kadar, düşemezdi. Bugüne kadar bazı serüvenler geçmişse başından denge ayarı kimselerle geçmişti. Helvacı karısı olmadan önce memur kızı memur karısıydı o. Hayır hayır, saçmaydı aklından geçenler. Geceyi sıkıntılı geçirdi. Ertesi sabah gene Vehbi'nin görüntüsüyle dolandı evin içinde. Öğleden sonra nasıl arttığını anlayamadığı bir sabırsızlıkla Vehbi'nin gelip kapıyı çalmasını, yıkanmış tepsileri istemesini bekledi. Kapının yanından ayrılamadı adeta. Çalınan kapıyı yüreği hızla çarparak açtı. Vehbi değildi. Kocası kendi almaya gelmişti tepsileri. Adamı anlayamadığı bir duyguyla niye yamakla aldırmadın diye çıkışmaktan alamadı kendini. Sıkıntılı bir gece daha geçirdi. Hayatında hiç duymadığı bir duyguyla sarsılıyordu dünyası. 15 yıldır yaşayışına giren 5 aşığından hiçbirinin karşısında düşmemişti böyle bir yenilgiye. İstanbul'da ilk yıllar uzak bir akraba, daha sonra bir yedek subay, sonra savcı, öğretmen, hükümet doktoru. Her biri sevmişlerdi onu. Vehbi'ye benzer, Vehbi ile karşılaştırılacak bir yönleri yoktu onların. Görgülü, okumuş, anlayışlı erkeklerdi. Ama Vehbi'nin her yanından taşan erkek gücü, düzgün çizgileri, çekici yakışıklılığı, yüreğini ısıtan sıcak bakışları yoktu onlarda. Ertesi gün yalnızdı evde. Gene kapının ardından ayrılamıyordu. Kapı çalındı. Vehbi karşısındaydı. Gözlerinin içine bakarak tepsileri almaya geldiğini söyledi. Kapıda beklemedi. İzin almadan içeri girdi. Bakışları, gözlerini, saçlarını, göğüslerini dolaşarak kadının önünde durdu. Gene izin almadan, hiçbir şey söylemeden kapıyı kapattı. Tek söz etmeden kolları arasına aldı kadını. ''Ne oluyorsun, bırak beni'' demek istedi, diyemedi. Oturma odasının minderi üstünde her yana titreyerek kızlarından birinin eve dönebileceğini unutarak Vehbi'nin istediğini yapmasına, tekrarlamasına karşı koymadı. Helvacı yarım saatten uzun bir süre Vehbi'nin dükkana geri dönmesini içi içini yiyerek bekledi. İki gündür içinden gelen bir ses Vehbi ile karısı arasında bir şey geçtiğini, geçeceğini ineliyordu durmadan. Kıskanıyordu ama karısını değil. Bir kadının aşığını elinden alan bir kadını kıskandığı gibi karısının Vehbi'ye ortak çıkışını kıskanıyordu. Kıskançlığın acılarıyla dükkanın arka kapısına kadar kaç kez attıysa attı kendini. Fakat bir türlü arka kapıyı açıp avluya çıkamadı. Eve gitmek karısını Vehbi'nin kolları arasında yakalamak cesaretini bulamadı. Ne diyebilirdi 15 yıldır aynı yatakta gövdeleri birbirine değmeden yattığı karısına? Ya Vehbi'ye? Daha ilk geldiği günden buyruğu altına almış kul köle etmişti Vehbi onu. Belki de üstlerine gidecek olsa döver tekmelerdi bile. Vehbi yanından ayrıldıktan sonra hiç pişmanlık duymayışını yadırgadı kadın. Yaptığını unutmak istemeye zorlayamıyordu kendini. Utanmak istese utanamıyordu. Aksine içinden içinden kaynayan bir yaşama sevinci kendiliğinden dudaklarının ucuna kadar yükseliyor, elinde olmadan gülüyor, seviniyordu. O günden sonra kızlarının evde olmadığı saatler sık sık Vehbi ile buluştu. Artık tepsileri falan almaya gelmesini beklemiyor, avluyu geçerek yapım yerinin kapısından ya bir sandığın yerini değiştirmesine yardım etmesini ya çamaşır kazanını gelip kaldırmasını bahane ederek o çağırıyordu Vehbi'yi. Bir süre sonra kocasından da kıskanmaya başladı aşığını. Vehbi ise ne ona ne de kocasına ilişkileri üstüne tek soru sormak hakkı tanımıyordu o karşı konulmaz sert bakışlarıyla. Kadın artık gecelerini de Vehbi'nin yanında geçirmek için önlenmez bir isteğe kapıldı. Kızları bitişik odada uyurken aşağıya inmek, avluyu geçmek, Vehbi'nin yanına gitmek için yattığı yerde güç tutuyordu kendini. Ayakları adeta gövdesinden gitmek istediği yere doğru kaçıyor, onu da beraber sürüklemek istiyordu durmadan. Ne zaman bu isteğe karşı koyamayarak yatağında doğrulacak olsa kocasının da doğruluverdiğini görüyordu yanında. Gene uyuyamayarak yatağına uzanıyor, bu kez kocası belki de kendisinin duyduğu isteklerle yataktan çıkmak için doğrulacak olsa soruyordu hemen nereye? Bir gece her nasılsa uyanmayan kocasının yanından kalktı, avluya geçti. Dükkanın arka kapısını açmak istedi. Kapı arkasından sürgülüydü. Hafif hafif bir iki vurdu, karşılık alamadı. Fakat çok iyi biliyordu ki uyanıktı Vehbi. Odasında yanan gaz lambasının ışığı sızıyordu kapı aralıklarından. Üstelik sesler, kımıldamalar geliyordu içeriden. Kim vardı acaba yanında? Birden içine düşen bir kuşku ile eve döndü. Kızlarının oda kapısını açtı. Küçük kızı yorganı yarı yarıya üstünden kaymış uyuyordu. Büyük kızı yoktu yatağında. Kız kardeş uyanırsa belki de kendine yatağında uyuyor sansın diye yorganını kabartıp bırakmış, çıkmıştı yatağından. Aşağıya indi, evi aradı. Yoktu kız. Vehbi'nin odasından gelen sesleri daha açık duyduğunu sandı. Avluya atılmak, dükkanının arka kapısını iki eliyle yumruklamak istedi bir an. Kıskanıyor muydu kızını da? Yakıştıramadı bu duyguyu kendine. O hayır, kendi yaşayışı yıllarca önce karaya oturmuş, yolundan şaşmış da olsa henüz 19'unda o kötü evlenmeden yüzü gülmeyen kızının gidişi yine düzgün bir doğrultuya giremez miydi? Namuslu bir erkekle evlenemez miydi? Çok iyi biliyordu ki bu küçük kasabada dul kalmış bir helvacının kızı gönlünce bir koca bulamazdı bir daha. Çalsa çalsa dul kalmış, yaşlanmaya yüz tutmuş bir adam çalacaktı kapılarını kızını istemek için. Daha önce her düşünüşünde umutsuzlukla kabul ettiği bu gerçeğe baş kaldırmak istiyordu şimdi. Yatağına döndü, kulağı sesle bekledi. Avluda ayak seslerini, aşağıda kapının yavaşça açıldığını, kaçınan adımlar altında merdivenlerin gıcırtısını, kızının odasına girdiğini hep duydu. Kızı oda kapısını kapattığı sırada pencerede günün ağarmaya başladığını gördü. Ne diyebilir, nasıl yüzüne vurabilirdi davranışının çirkin bulduğunu kızının? Bütün gün kaçamak bakışlarla kızının hareketlerini kolladı. Nasıl bir rahatlık yayılmıştı bütün gövdesine. Gebe kediler gibi nasıl yaşayışından memnun dolanıyordu evin içinde. Elinde olmadan o gün hep soğuk, dargın davrandı kızına. Kızı ise aksine hep yüzü gülerek karşılık verdi onun dediklerine. O gün kızı komşularına geçince çağırmadı Vehbi'yi. Tepsileri yanlarında çalışan küçük çırakla dükkana gönderdi. Ertesi gün başka bir olay sarstı evlerini. Vehbi evlenmek istiyordu. Hem de kiminle? Büyük kızıyla değil, küçük kızıyla, Melahati ile. Kocası önüne bakarak iletiyordu kendisine Vehbi'nin isteğini. Ne dedin, ne karşılık verdin diye saldırdı adeta kocasına. Adam ne diyebilirdi, ne karşılık verebilirdi ki? Vehbi dayatıyordu besbelli. Kocası o zayıf yaratılışı, her zaman bir başkasının kendisini korumasını beklediğini açıklayan zavallı duruşu ile olmaz diyebilir miydi Vehbi'ye? Haberi duyan büyük kız "Ay nasıl olur?" diye bağırdı kendini tutamadan. Kadın önüne geçemediği bir öç alma duygusuyla çıkıştı. "Ne demek nasıl olur?"